Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam geçen hafta kimyayı saadetten insani ilişkilerdeki durum nasıl olmalı? Dostlarımızla, komşularımızla onu hocam konuşuyorduk. Hocam beşinci hak diyor şimdi bir Müslümanın üzerindeki hakkı. Biri tanıdığıyla 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman ile 3 günden fazla dargın durmak helal değildir. Hocam ben bunu şöyle anlıyorum. Yani sadece böyle bir işe barışmak değil. Gerçekten affetmek hocam.
Evet.
3 gün sonra barıştınız bir arkadaşınızla. Hatta hocam eşler arasında oluyor bazen. Küstüm ben sana. Ya en fazla diyor ki peygamberim 3 gün küsebilirsin. Çok evet. Şiddetli bir konu vardı aranızda. 3 günü aşmasın diye. 3 saat hocam tabii bir gün olabilir bu. 3 saat olabilir. 3 dakika olabilir. 3 gün hocam en üst sınır. Bundan daha ötesi. Şimdi hocam biz de mesela çok melankolik bir millet halimiz de var. 2 kardeş küsüyor birbirine. Siz hocam Müslüman babadan geçen bahsetmiştiniz ya. Kabrime gelme istemem diye. Ondan sonra şarkı yazıyor hocam şimdi.
Evet.
Ya ben mübarek. Hayattaki küsmüyorsun adama. Ölünce de sakın arkamdan kabrime gelme ya bu kardeşim.
Evet, ölürsem kabrime gelme istemem.
Yani ne gerek hocam bu kadar da melankolik olmaya.
Evet, bir de şey fark ettim mesela hocam. Böyle bir iletişim tarzı çok hızına cenazene bile gelmem. Cenazeme de gelme.
Ya hocam ya da ne demek bu ya?
Cenazene gelirsem Allah belamı versin.
Tövbe estağfurullah.
Tarzında böyle. Ya bunlar sonuçta şey yani bunu diyenlerin çoğunluğu o cenazeye gidiyor yani. Ya da cenazesine girilmesini istiyor. Tamam eyvallah kızarsın bir şeyler dersin ama bu kadar radikal şeyler demek
hocam bir de Peygamber'in sonra bir hadis-i şerif var hocam. Bunu hatırlatayım ilişkiler konusunda. Sevdiğini çok sevme. Yani şu manada her sırrı paylaştın. Bir gün düşman olursunuz diyor hocam. Adamın bütün ticaret sırlarını anlattın. Bütün zaaf noktalarını anlattın. Adam bir gün hocam aleyhine geçti. Şimdi seni esir alır. Tam tersine kızdığına çok kızma. Düşman olduğuna çok düşmanlık yapma.
Evet.
Bir gün dostun olur. Yani hocam ağza alınmayacak hakaretler yapıyorsunuz bir arkadaşınızın aleyhine bir akrabanız hocam. Daha çok akraba arası oluyor bu ilişkilerde. Küfürler şunlar bunlar hocam. Şu özür dilerim ağzımıza almak istemem ama. Sonra ya bir gün adamla dost olmak durumunda kalıyorsun. O yüzden hocam insan çok dengeli olmalı. Yani Peygamber Efendimiz insana ilişkilerde çok dengeli olmamızı istiyor. Ve hocam küsmemek mümkün değil. Yani insan hocam hiç kimseye küsmeyelim. Böyle bir şey de yok hocam. Hani bazı mistik dinlerde işte pasif bir anlayış var. Herkese iyi geçin. Kimseye küsme darılma. Hocam bu o kadar hepimizin yapacağı bir şey değil. Evet. İlla ki kırıldığımız zamanla olacaktır. En fazla hocam 3 gün diyor. 3 günden sonrası helal değil diyor Peygamber Efendimiz. Bu da hocam bence bir çizgi. Ne dersiniz?
Evet. Çünkü zaman uzadıkça hocam barışmak zor oluyor.
Çok ilginç.
Daha zor geliyor insana. Benim şeyi hatırlıyorum. Lise yıllarında bir arkadaşımla bir bozuştuk. Biz tamam mı? Biraz şey gelenek yetiştirme tarzımızın etkisiyle öyle kolay da şey olmuyor. Geriye dönemiyoruz yani. Neyse uzat hocam. 1 yılı geçti yani bizim şeyimiz. Küskünlüğümüz. Halbuki bu kadar uzaması için hiçbir gerek yoktu. Yani.
Belki çok ciddi bir mesele değildi.
Ciddi bir mesele değildi. Bu defa barışmak zor geliyor yani.
Hocam hadi arkadaşınız neyse ne de yani başka arkadaş bulursunuz ama şimdi hocam özellikle küçük yerlerde gidiyorsunuz kardeş kardeşe küs. Anne evet, evladına küs. Evladı kayınpederine küs falan. Böyle bir bakıyorsunuz hocam. Herkes birbiriyle bir kavgalı, evet, küskünlü.
Miras paylaşımları hocam mesela köy yerlerinde miras paylaşımları çok büyük şeye sebep oluyor yani. Aile parçalanmalarına sebep oluyor.
Hocam o konuda ben şunu tavsiye ediyorum kıymetli dinleyicilerimize. Hocam özellikle aile şirketleri çok berbat. Mesela hocam 3 kardeş bir tanesi şirketi üzerine alıyor. Yani herkes biliyor ki esasında ortak şirket. Ama işte kolay yürüsün falan diye birisi üzerine alıyor falan. Veya babanın üzerinde kalıyor hocam. 5 evladı var. 3'ü çok çalışıyor. 2'si alakası yok hocam. Yani uzaktan yakından alakası yok şirketle. Sonra tabi her şey babanın üzerine ya şimdi ayıptır günahtır baba varken evladın malı mı olurmuş diyorlar. Sonra hocam baba ölünce en çok çalışan evlat 0 bazen. Veya 0 demeyelim de hiç çalışmayan gelip ortadan istiyor. Yarısı benim diyor mesela. Hocam yani İslam'ın ölçüleri çok ilginç, çok önemli. Mesela hocam diyelim ki karı koca çalışıyoruz hocam diyelim ki. İslamiyet diyor ki hanımın da hakkı var kendi mal mülk edinmeye.
Evet. Kadıncağızın mal varlığının ayrı olması esas
tabii,
değil mi hocam?
Mesela yani? Hocam bazıları erkekler karısının her maaşına el koyuyor. Her şeyi kendi üzerine yapıyor. Gerçi mahkemeler onun bir kısım çaresini buldu bugün ama hocam adalet çok önemli.
Evet.
Şunu diyeceğim yani sonra da küskünlükler buradan oluyor hocam. Ben çok çalıştım alamadım hiç çalışmadı çok aldı şeklinde. Dediğim gibi tarla bölmek, miras bölmek. Hocam tabii sufilerin çözümü şu. Dünyayı çok sevme. Dünyaya çok aşık olma. Herkesin hakkını ver. İnsan hocam bencil bir varlık.
Evet. Yani burada mesela insanların bir kere yaparken herkesin hakkının ve hukukunun belli olması önemli. İkincisi bu durumlarda bir ihtilaf çıktığında tarafların değil de bir hakemin karar vermesi yani.
Bu da güzel bir çözüm.
Evet. Yani hepsinin saygı duyduğu bir ismin devreye girmesi. Yoksa ne oluyor hocam? Bakıyorsunuz ki modern kültürün içerisinde hocam modernitede çözümler üretilmiş ihtilaflı durumlarda. Bakıyorsunuz ki İslami gelenek içerisinde yetişmiş insanlar bir aslında o ihtilafın çıkmaması lazım. İki çıktığı zaman da hakeme başvurması lazım. Ama yapmıyor yani.
Hocam bunları. Mesela evlilik konusunda Allah-u Teala hakeme gidin diyor. Evet. İki tarafında tanıdığı bir hakem olsun diyor.
Evet.
Tahmin edeyim hocam miras konusunda. Gerçi hocam İslamiyet'te en detaylı anlatılan şey miras hukukudur hocam. Kim ne alacak hocam hepsi bellidir.
Evet.
Hocam tabii onları da uygulamak lazım ki adaletsizlik biliyorsunuz bu küskünlüğü çok artırıyor. İnsanlar hocam affedemediği şey işte annem bana haksızlık yaptı, babam bana haksızlık yaptı, kardeşim bana haksızlık yaptı. Miras konusunda hocam bilhassa işte 30 sene, 40 sene, 50 sene hocam o artık acı, o kalp sızısı devam ediyor.
Ve daha kötüsü şeylere köy yeri olduğu zaman mesela hocam kuşaktan kuşağa diyor. Devam ediyor yani nesiller boyunca.
Yani bir
orada kalmıyor yani.
İki yıl arasında kalsa iyi. Kalmıyor dediğiniz gibi.
Kalmıyor orada yani.
Hocam bir ara bu Kemal Sunal'ın filmleri var ilginç. İki aile böyle mahkemeye gidiyordu. Devamlı beraber yiyip içiyorlar. 3-5 nesil önce mahkeme başlamış. Hala neticelenmemiş. Yani. Beraber araba tutup gidiyorlar. Ya bu kavga niye çıkmıştı?
Unutmuşlar yani.
Tam tersi oluyor bazen hocam. Evet. Şimdi hocam diğer bir kural. Hiç ayrım yapmadan herkese iyilikte bulunmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o kişi buna layık değilse sen layıksın. Hocam bu çok benim hoşuma gitti bu prensip.
Evet.
Yani hocam Müslüman iyilik avcısıdır. İlla tanıdık olmasa gerekmiyor hocam bir iyilik yapmak için. Hiç tanımadığımız insana iyilik yapsak ne olur yani? Ne zarar görürüz ki?
Yani aslında esas iyilik o oluyor. Niye? Hiçbir beklentin yok yani.
Hiç beklentin olmadan iyilik yapıyorsun. Yani
onun sana belki haberi yok senin belki o iyiliği yaptığından. Ya da diyelim ki Afrika'da birine ya da diyelim ki Balkanlar'da birine ya da ne bileyim kendi ülkende başka şehirde birisine diyorsun yani yardım ediyorsun yani.
Hocam bu hani bizim ecdadımızın sadaka taşları vardır.
Evet.
Sultanahmet Camisi'nde var mesela hocam. Büyük klasik camilerimizin çoğunda vardır. Hocam oraya siz diyorsunuz ki ya bir fakire sadaka vereceğim ama ben fakir nerede bulacağım şimdi? Atayım şuraya 10 lira. İhtiyacı olan buradan gelip alsın. Ve hocam hakikaten o dönemde hocam bunu bazı müsteşrikler veya seyyahlar akşama kadar hocam takip etmişler. Ondan şöyle düşünüyor. Oraya birisi 10 lira atarsa ihtiyacı olmayan birisi de gelir. O parayı oradan alır. Hepsini alır. Halbuki hocam sonra bakmışlar ki hiç kimse hocam öyle yağmalamıyor. İhtiyacı kadar alıyor. Hepsini de almıyor mesela. Buna hocam inanamamışlar. Hani hocam bugün bizim bazı fırınlarımızda bu açıkta ekmek sepette askıda ekmek.
Ekmek yemek. Şimdi görüyorum birçok yerde.
Hocam çok hoşuma gidiyor.
Çok güzel bir şey yani.
Harika bir uygulama hocam. Yani evet. Mahallenin fakiri gelip yani kimseyle de muhatap olmadığı için.
Evet.
Oradan bana iki tane ekmek ver askıdan diyor. Ve hocam her zaman bakıyorum 3, 5, 10 hep askıda ekmek devam ediyor. Yani hani sıfır ben hiç görmedim. Demek ki halkımız orayı da yağmalamıyor.
Evet.
O da çok güzel bir hakikaten ahlak. Hocam iyilik konusunda biraz sanki cimrileştik.
Evet işte orada birkaç neden var diye düşünüyorum hocam. Bir tanesi iyiliklerimizin bir kısmı hesaplı iyilikler.
Yani hesabi iyilik. Şimdi ne demek hocam?
Hasbi olması lazım hesabi oluyor. Yani karşılıklılık esasına dayandırıyor onu. Şimdi diyelim ki bir öğrenciye burs veriyor. O öğrencin ona nasıl söyleyeyim yani ona efendilik hissi tattırmasını istiyor. Çok güzel bir kelime buldum. Cümle buldum.
Hoş hocam bir şey oldu.
Efendilik hissini tattırmasını istiyor. Halbuki onun iyiliğe ihtiyacı olduğu kadar iyilik yapmaya senin de ihtiyacın var.
Zaten Peygamber Efendimiz veren elin üstün olduğunu söylüyor. Senin evet. Ayrıca o adamdan bir teşekkür almana gerek de kalmıyor. Verdiğin anda hocam Allah senin kalbine huzur, haz veriyor zaten.
Ama o orada ne yapıyor işte? Kendi bencilliğini de katıyor. Egosunu şişirmeni istiyor.
O zaman hocam gerçek bir iyilik olmuyor.
Gerçek iyilik olmuyor ve işin kötüsü şu. Karşılık bulamıyor ya. Artık ondan sonra yapmıyor. Şimdi bir iyiliği yaparken şunu düşüneceksin. Ben bunu iyilik olduğu için yapıyorum. Bunun karşılığını bekleyerek yaptığın iyilik o bir yatırımdır.
Tam bir iyilik değildir esasında.
O bir yatırımdır. Yani eğer yaptığın iyiliğin Allah ile senin aralarında kalmasına razıysan o tamam, o gerçek bir iyilik, sahici bir iyilik. Öbürü bir destektir. Yani bir jest yapmasındır, bir destektir. Karşılığında bir beklentin olur ama saf iyilik değil yani o.
Hocam şimdi mesela tam iyilik yaparken şunu da söylüyor Peygamber Efendimiz. İnsanın hocam konuştuğu insan tam yüzünü dönmesi ve onun derdi bitmeden oradan ayrılmaması. Size birisi bir şey anlatıyor hocam. Ya tamam diyorsun işte anladım deyip kesiyorsunuz. Veya hocam kafanızı dönüp bakıyorsunuz, vücudunuz başka tarafa bakıyor.
Evet.
Hocam Allah Resulü tam hocam hani bugün vücut dili diyorlar ya.
Evet.
Sanki hocam onda da Peygamber Efendimiz aşılmaz bir örnek. Yani vücuduyla bakıyor size.
Evet.
Bütün vücuduyla, gövdesiyle size dönüyor. Sadece kafasını size döndürüp de ayakları başka yöne bakmıyor mesela.
Şey de ilginç mesela hocam, çocuklarla konuşurken
göz seviyesine hocam.
Onların göz seviyesine gelmesi mesela olağanüstü bir şey. Yani pedagojide şimdi çok önemli ilkelerden birisi. Yani aslında yani insanca davrandığın zaman şeye yaklaşıyor insan yani. Yaratılış ayarlarına yaklaşıyor.
Hocam sufiler tabii bu konuda çok daha hassas oluyor. Yani bir kere hizmet tasavvufta çok önemlidir hocam. Bildiğine, bilmediğine, tanıdığına, tanımadığına bütün insanlığa,
evet.
Hatta hayvanlara, hatta ağaçlara, tabiata hizmet, iyilik yapmak. Ben hocam bunu anlatıyorum. İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki bir ağacın gölgesinde gölgelendiysen sen o ağaçla arkadaş oldun diyor. Mümkünse bir kova su bulup bir yerlerden, tabi hocam genelde İbn Arabi'nin yaşadığı yerler sıcak iklimler. Hani
Akdeniz bölgesi.
İstanbul'da veya Karadeniz'de hocam pek su bulmaya gerek yok. Yağmur yeterince var.
Ama o daha
ama
çok
hocam,
Kuzey Afrika.
Çöller, möller işte, evet. Düşünün Kuzey Afrika. Vaha'da bir ağaç. Gölgesinde, evet. Hocam acayip rahat istifade ettin. Mümkünse diyor mesela su da yok yakında. İcabında kendi içeceğin sudan 3-4 bardak doldur.
Evet.
Dibine boşalt yani.
Yani ağaçla bile bir dostluk var yani.
Ya hocam dehşet
hocam,
ya.
Mevlevilerde şey var hocam. Kullandıkları eşyaları öperek kullanırlar. Mesela sema ayininden sonra bir semazen kalkıyor. O siyah cübbelerini veriyor. Siyah cübbelerini sırtına koyduğu gibi
öperek
hemen siyah cübbesini öpüyor. Bir özel kıymet veriyor. Herhangi bir eşya değil onun için. Onun için özel bir anlamı var. Yani Allah ona hizmet için vermiş. Dolayısıyla o Allah için ona bu hizmeti karşılığında bir değer veriyor yani.
Yani hocam eşyaya cansız bile iyilik yapıyor. Bırak sen canlıyı.
Evet.
Ağaca, kuşa, bütün varlıklara iyi davranmak değil mi hocam buna?
Kesinlikle. Bir de tabii şey, mesela gündelik dilde cansız diyoruz da, diyelim ki sufiler onlara cansız gibi görmüyor. Ya da mesela bitkileri ve hayvanları dilsiz gibi görmüyor. Muhyiddin Arabi şey diyor, yani onlar konuşur da diyor, ehli olan anlar yani onların.
Hocam ayet-i kerime söylüyor bunu. Her varlık Allah'a diliyle hamd eder ama siz anlamazsınız diyor.
Buradan yola çıkarak herden var ise Allah'a tesbih ediyor yani.
Tabii.
Dolayısıyla şey, onları belki bizim gibi bir bilinci yok hocam onların ama bu onların hiç bilinci olmadığı anlamına gelmiyor yani.
Hocam deneyler
bir
yapıyorlar biliyorsunuz.
Bir atomda bile.
Hocam deneyler yapıyorlar. Bir çiçeğe kötü laf edildiğindeki hali farklı. Övüldüğünde, sevildiğinde bir çiçeğin gelişimi daha farklı oluyor. Esasında hocam sözün dehşet bir hocam etkisi var. bütün varlıklar üzerinde. Canlı ve cansız.
Çünkü o sözü söylerken ki senden yayılan enerji de birbirinden farklı. İnsan beyninin bile yaydığı dalgalar ruh haline göre değişiyor. Yani sinirliyken başka, huzurluyken başka, uykuluyken başka, böyle çok dikkatli dinlerken başka. Yani o nedenle hakikaten şey önemli. O da iletişimin bir parçası. Evet. Düşünseniz hocam, siz evinize gittiniz, kullandığınız eşyalar salt bir eşya değil. Sizinle onun arasında bir hatıralar bütünü var. Böyle baktığınız zaman o ev mesela bir yaşanmışlık var sizin için. Hatıraları var o eşyaların. Yani onlarla bile konuşur insan yani.
Hocam kapitalist sistemde kullan at. Eşyayı evet. da kullan at. Yani güzel bir cam bardakta çay içmek yerine karton şeyde iç. Fırlat gitsin bir tarafa.
Ki kağıt havlu o mevzusu.
Evet maalesef
yani.
Hocam yani.
Tamam dışarıda bu kağıt havlu sağlık açısından önemli ama evde diyelim ki bunlar ortak kullanım olabilmeli yani.
Ve hocam hakikaten artık eşyayı kullan at olduğu gibi insanı da kullan at.
Aynen.
Evet. Hocam bir patron düşün mesela. İşçisiyle hiçbir gönül bağı yok.
Evet.
Verin şeyini gönderin diyor tazminatını. Hani onun çoluğu çocuğu var mı? Acaba bir sıkıntısı var mı? Hocam öyle patronlar var ki çalışanların çocukları için özel kurslar düzenliyor. Aileler için aktiviteler yapıyor. Hatta hocam maaşından kesip işçisine ev yaptıran
evet.
böyle zoraki herif ev sahibi yapan patronlar da var.
Evet. Kendi aralarında bir sandık oluşturuyorlar yani. Ve bu sandıktan ihtiyacı olana veriyor ama sonuçta herkes oradan yararlanıyor ya da bunu bir dediğiniz gibi yatırım aracına dönüştürüyor yani. Pek çok yerde insan kendi tasarruf yapamıyor ama iş yeri böyle bir organizasyon yapsa adam razı olacak yani.
Ve hocam hani hakikaten hayatı çok kolaylaştıran yani esasında bir patron mecbur değil. Maaşını veririm kardeşim ne yaparsa yapar bana ne diyebilir. Ama hocam sorumluluk sahibi insanlar var, işverenler var. Öğretmenler var hocam yani dersten çıkıp talebesinin özel ilgilenen, talebesinin dertlerini çözen.
Evet.
Gerçekten hocam bu yani iyiliği yaymak lazım hocam bütün mesleklerde.
Evet. Çünkü bu aynı zamanda senin de iyi olmanı sağlıyor. Kalbinin iyi olmasını sağlıyor. Yani iyi derken sağlık anlamında demiyorum. Şey anlamıyla bir ruh hali anlamında söylüyorum. Yani iyilik yapmayan insanın hocam kendini iyi hissetmesi mümkün olmuyor.
Kesinlikle hocam. Şüphecilik oluyor hayatında, korku oluyor, stres oluyor.
Herkesi kendisi gibi kötü olarak da görüyor. Hmm. Bencil olarak görüyor. Dolayısıyla salt hesap çıkar ilişkisi üzerinden gidiyor. O zaman ne oluyor? Doyurucu, sağlıklı, yakın ilişkiler geliştiremiyor yani. Hep menfaat üzerine kurulu bir ilişki. O zaman doyum olmuyor yani.
Hocam öyle öğretmenlerimiz var. Ekstra ders veriyor talebelerine. Kurslar veriyor. Hakikaten hocam böyle bunun karşılık beklemeden. Evet. Hocam öyle memur kardeşlerimiz var. Beşe beş yukarı gidiyorsunuz. Halledeyim işini diyor. Birazcık mesaiden ben ikram etmiş olayım evet. diyor. Bazısı hocam daha beşe çeyrek kala kapattım bir şey artık. Yarın evet. gel diyor mesela. Yani halbuki 3 dakikada bitecek bir iş. Adamcağız dinle tekrar ne yoruyorsun be kardeşim?
Evet.
Hocam yani hakikaten bu konuda iyiliği yayma konusunda her sektörde ama hocam sadece hani
evet.
belli sektörde değil hepimizin hocam gayret etmesi evet. gerekiyor herhalde.
Mesela hocam modern toplumlarda seküler toplumlarda gelişmiş ülkelerde bunlara artık bir kurumsal denkleme oturtmaya başladılar. Yani insanlar şunun farkında onlar. İyilik yapmanın insanı kendine iyi hissettirdiğini görmeye başladılar. Mesela cezaların bir kısmı bile hocam buna göre veriliyor. Sosyal ceza veriliyor. Mesela ünlü bir manken vardı. Evini temizleyen kadını şey diyor, tokatlıyor. Bunun üzerine ona verilen ceza bir okulda hocam, lisede şey yapmak.
Temizlik yapmak.
Temizlik yaptırmak mesela.
Eyvallah. Muhterem hocam isterseniz kısa bir araya girelim. Sonra devam ederiz inşallah.
Eyvallah hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Evet hocam şimdi devam ediyoruz. Kimyaya Saadet'ten insani ilişkilerdeki altın kuralları okumaya ve sizlerle paylaşmaya. Hocam yeni bir prensip. Yaşlılara hürmet etmelidir. çocukları da sevmeli ve onlara şefkat göstermelidir. Hocam bunlar çok klasik laflar gibi gözüküyor ama esasında öyle değil. Korona döneminde yaşıyoruz.
Evet.
Özellikle hocam yaşlı insanlar çok yalnız kaldı.
Evet, en büyük
onları yalnızlığı. Koruyacağız diye falan da biraz biz şey yaptık hani özellikle evet. Ama onlara da yani yalnız bırakmak, yok saymak hocam doğru bir iş değil herhalde.
Yani aile bağlarının çözülmesi en büyük sorunlardan bir tanesi bu oldu. Çekirdek aileye geçtik hocam, geniş aileden. Bunların bir kısmı tabii yani artık eskisi kadar geniş evlerde oturma imkanı yok. Bir de kuşaklar arasında kültür farklılığı çok. Yani birçok gerekçe olabilir bunlarda. Haklı da olabilir bazı gerekçelerde ama bu onlarla ilişkileri asgari düzeye indirmek anlamına gelmiyor. Bir de ne oluyor? Bakıyorsunuz teknolojik değişmelere ayak uyduramadıkları için yaşlıları, büyüklerin insanlar küçümseyebiliyor. Ne bileyim değişen koşullara kendilerine uyumlamadıkları için dinozor gibi görebiliyorlar. Ama bunlar yani senin de başına gelecek. Yani.
Aynen. Hocam benim başıma geldi bile. Evde bizim 11 yaşındaki Osman benim kompütür konusunda çok az bilgili olduğumu düşünüyor. Halbuki hocam ben 30 senedir kompütür kullanan bir insanım. Ya babam bu işten canlanmaz diyor mesela. Şimdi hamdolsun ki yani yaşlı psikolojisine girmedik ama dediğiniz gibi yarın hocam yani hakikaten bizim eski nesiller hocam şöyle bir şanssızlığı var. Eski nesiller hocam bizim babalarımız ve dedelerimiz hocam onların şartları çok değişmedi. Halbuki bizim çağımızda hızlı bir dönüşüm oldu teknoloji evet, konusunda. Hızlı. Biz zor ayak uydurduk kör topal.
Evet.
Ama babalarımız ve dedelerimiz mesela hocam benim babamın annemin telefonu akılsız telefondur.
Evet.
Yani hala internet aleminden haberleri yok. Yani bilmezler yani. Facebook'ları yok, ne bileyim bir şeyleri, hesapları yok mesela. Evet. Ama şimdi hocam çocukların hesapları var değil mi? 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğun bile kendine ayrı Facebook'u var yani.
Evet, borsaya giremiyor ama Bitcoin piyasasına giriyor mesela internet ortamı üzerinden.
Evet.
Ama tabii sonuçta herkesin birbirine katkıda bulunacağı şeyler var. Yaşlılar da şunu yapmamalı. Yeni kuşağı çok fazla yargılamamalı.
Hocam onu çok yapıyorlar ya.
Şimdi onlar yeni kuşağı yargılıyor.
Bizim zamanımızda işte falan hikayeleri.
Evet. Sizin zamanınız yani şimdiki zamanda bizim zamanımız yani. Koşullar bir değil yani. Ben çocukken hatırlıyorum çok şey yaramazdım. Böyle annem babam beni çok fırçalıyordu. Yediğim dayağın da haddi hesabı yok yani hocam şeye kadar 8 yaşına kadar. Çünkü belki bir düzine ölüm tehlikesi geçirdim yani o kadar aşırı yaramazlıktan dolayı. Ama şeyden hiç haz etmiyordum yani. İşte bizim devrimizde bu yoktu. Tamam mı?
Sizde de olmasın.
Bu imkanlar yoktu. Sizde var kullanmıyorsunuz. Ben de kendime diyordum ya her devrin kendine göre bir derdi vardır yani tamam mı?
Hocam doğru söylüyorsunuz. Mesela şimdi diyelim ki bir çocuğumuzun derdi. İşte bizim okulun interneti çok iyi çalışmıyor diyor. Çok kafaya takmış. Ya biz diyoruz ki kardeşim bu dert değil ki. Bizim zamanımızda ekmek yoktu. Su yoktu. Biz ekmek ve su olmazsa bu bir problemdir derken hocam yeni neslin algısı tamamen farklı dediğiniz gibi. Ayakkabısı var.
Evet.
Ama mesela marka ayakkabısı yok diyelim. Tamam mı? Ben marka giydireyim yanlış anlaşılmasın evet. Ama çocuklarımızı anlamaya çalışalım. İkna edelim en azından diyelim. Yavrum bak o marka dediğin ayakkabı aynı işi görüyor. Gel sana şurada da harçlık vereyim. Onunla da başka ihtiyacını karşılar mesela.
Evet.
Yani ikna edelim. Hocam yani yaşlılarımız bazen çok yargılayıcı oluyor. Yani zamanı durdurup hatta mümkünse kendi zamanından geri döndürmek istiyorlar.
Evet.
İlişkilerde.
Şeyde bu ciddi bir paradoks oluşturuyor hocam. Çekirdek aile geçmiş ama anne baba da çalışıyor. Yeni çocuk olmuş. Torun. Torunu şey veriyor. Anne babasına veriyor. Şimdi onlar dadılık yapıyor. Ama öbür taraftan da çocuğa nasıl davranmaları gerektiğini söylüyor. Benim tanıdığım biri vardı. Bir arkadaşım babası giderken çocuklara çikolata almış. Tamam mı?
Evet.
Diyor ki babam diyor çocuklara çikolata getirdi ama çocukların sevmediği çikolataymış. Babama da konuştum bunu. Babası dedi ki ya bizim zamanımızda bir çikolata çocuğa götürürdün. Şimdi o kadar çeşit
hangisi
var.
Hangisi olursa olsun.
Hangisi alacak ben bunları bilmiyorum ki diyor. Yani nereden evet. Bilebilirim?
Tabii.
Bildiğim nereden aklımda tutabilirim? Yani şeylerin de bence anneanne, babaanne yani dede ve ninelerimizin de torunlarımızın da birbirini anlamak için çaba harcaması lazım. Anne babalar bu konuda iki tarafı yargılamaktan çok onlara...
Eğitmeye hocam çalışabiliriz belki. Evet, evet. Mesela çocuğumuza yavrucuğum dedene karşı daha saygılı davran derken babamız da baba ya biraz idaret yeni nesil hani bizden beklediğini bekleme. Kendi dönemindeki şeyi bekleme yani ama ortayı da bulmak lazım hocam şimdi yani.
Evet.
Çizgileri de aşmamak lazım doğru. Çünkü bazen hocam büyüklerimiz kendi çağındaki şeyi bekliyor. Saygıyı, sevgiyi, ikramı. O da hocam mümkün değil artık. O zamanlar geçmiş. Bunun dengeyi bulmak lazım. Hocam burada çok güzel bir hadis-i şerif buldum. Bunu paylaşayım. Gençliğinde ihtiyarlara hürmet eden kimselere Allah Celle Celaluhu ihtiyarlıkları zaman gençleri hürmet ettirir. Hocam evet. Burada daha bir şey yok. Daha hadisi güzel yorumu şurada hocam. Yorumda şöyle bir şey geçiyor. Esasında hadisin diyor başka bir manası da ihtiyarlara hürmet edenlerin uzun yaşayacağını gösterir. Yani çünkü hocam siz yaşlanacaksınız ki
evet.
Başkası size hürmet etsin değil mi?
Evet.
Ve hocam bu ispat edilmiş bir gerçek. Hani bunu zaman zaman ben paylaşıyorum burada. Hocam Harvard Üniversitesi'de hatırlıyorum. 75 senelik bir uzun araştırma var. Bu araştırma hocam yani insan hayatını ne uzatır? İnsanın hayatının yani ne zaman öleceğini en çok belirleyen nedir araştırmasında hocam? Hiç de hocam iyi meslek, çok para falan değilmiş. Güzel ilişkiler. Sağlıklı ilişkiler yani sevgiye saygıya dayanan bir ilişki. Hocam bir insanın ilişki ne kadar kaliteliyse etrafıyla o kadar uzun yaşıyor. Karısıyla kavgalı, kocasıyla kavgalı, ailesiyle kavgalı insanlar hocam stresten şundan bunu 60'ta 70'te en genç yaşta ölürken iyi geçirmiş insanlar hocam 80, 90, 100 yaşına kadar yaşıyor. Tabi ihtiyarlarla iyi geçinmek de işin bir boyutu yani.
Evet şimdi diyelim ki hocam arabanızı mükemmel bir asfaltta sürüyorsunuz. Yani arabanızla yol adeta şey yapıyor, düet yapıyor.
Dans ediyor.
Diyelim ki öbür tarafta da hocam şeye gelmişsiniz, asfalt yok, son derece bozuk bir yol ve siz de hırslısınız, arabayı hızlı kullanıyorsunuz yani. Şimdi ne olur araba hocam, kısa zamanda perte çıkar. Yani bu ilişkilerde de hocam, yani sürtüşme katsayısı ne kadar yüksek olursa o kadar insan için yıpratıcı oluyor. Yani arabanın ömründen yediği gibi insanın ömründen de yiyor yani.
Eyvallah.
O bakımdan şeye bakmak daha çok resmin bütününe bakmak. Yani evde özellikle yakın çevrede yani bir konuda haklı olmak kendi başına yeterli bir şey değil. Ya haklı olma o konuda ne olacak yani?
Bazen haksız oluver.
Şimdi mesela milletin ortasında adam bir şey yanlış söylüyor. Maksadını düzeltmek fakat onu doğrudan kişiliğine bir saldırı olarak arkadaşlar arasında onu mahcup etmek olarak görüyor. Bırak söyleme o zaman. Duymazdan gel. Başka zaman lisanı münasiple söyle. Ya da anlatırken uygun bir dille anlat.
Evet.
Falan.
O zaman hocam ömrümüzün uzun olmasını istiyorsak bir kere ilişkilerimiz çok güzel olacak. Özellikle hocam yaşlılarımıza hürmetle, sevgiyle yaklaşmak daha güzel. Geçen hocam bir papaz vardı. Rus papaz. Moskova'da yaşıyor. Adam acayip övüyor Müslümanları. Ya Müslümanlar diyor çok iyiliksever diyor. Ondan sonra oradaki hocam Özbek, Azeri Türkleri var Moskova'da. Yaşlıları arabasını alıp götürürler. Bizimkiler diyor hemen para isterler. Bir adam bindirirse ya ver bakayım ücretini. O Müslümanlar diyor yaşlıların diyor bırak para istemeyi. Eşyalarını diyor 3. 5. kata çıkarırlar. Anne derler, baba derler. Sen bizim annemiz babamız sayılırsın derler. Hürmet ederler diyor hocam. Hocam Rus papazı onun ismini şu an unuttum ama internette görürsünüz. Yani Müslümanları öve öve bitiremiyor. Tabii onun derdi Müslümanları övmek değil. Hristiyanları uyandırmaya çalışıyor. Ya siz ne biçim Hristiyansınız ki? Bak şu beğenmediğimiz Müslümanlar kadar olamadınız.
Evet.
Hani bizim için Azeriler, işte Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler işgal ettiğimiz ikinci sınıf vatandaşlar. Bak onlar dahi ne kadar iyiler yaşlılara karşı. Siz niye böyle değilsiniz hocam? Esas onu demek istiyor ama benim hocam hoşuma gitti hakikaten hocam. Bizde gerçi bu hakikaten yaşlarımıza saygı Allah'a şükür var. Hocam diğer mesele çocuklarımıza sevgi göstermek. Sanki hocam bu konuda biraz daha bugünlerde hocam hatalarımız çoğalmaya başladı. Çocuklarımıza hocam vakit ayırmıyoruz. Mesela hocam şöyle diyor. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Seferden dönünce çocukları toplar ve onları hayvanına bindirirdi.
Evet.
Hocam Musa Efendi Hazretleri tabi o zamanlar araba çok az. Çocukların torunlarını belki komşularını toparlayıp arabasıyla gezdiriyor hocam. Hocam mesela sizin ilginç bir bineğiniz olabilir. Hani güzel bir arabanız, yatınız neyse veya hocam çok güzel uçurtma yaparsınız. Hani mahallenin çocuklarına hocam sahip çıkmak, komşulara ilgilenmek, komşularında kendi evlatlarımız. Hocam şimdi bırak sen mahalle çocuklarını şimdi anne babalar kendi çocuklarına bile vakit ayırmıyorlar.
Evet, herkes kendi konforunu düşünüyor. Halbuki şey hocam, mesela zamanla şeyler, çocuklar da ergenlik çağı yaklaştığı zaman bu defa anne babalarına karşı artık bir ilişki. Niye? Şey yok hocam, ortak yaşanmışlıklar yok. Birlikte gülmüş, birlikte eğlenmiş, birlikte gezmiş, birlikte etkinlik yapmış olacaksın ki anılarını oturup şey edeceksin yani.
Ama kahvaltıda beraber değilsin, öğle yemeğinde ayrısın, akşam yemeğinde ayrı yiyorsan, evet, ortak bir şey gelişmemiş.
Gelişmemiş. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, neye reaksiyon verdiğini vesaire bilmiyorsun ve bunlar daha ilk zamanlardan babalar bizde özellikle çocuklarla ilişkilerini geç kuruyorlar. Şey zannediyorlar, şöyle eli ayağı tutsun da ondan sonra ben muhatap olayım yani. Halbuki zaten çocuğun mesela ilk aylardan itibaren hocam fiziksel temas çocuklarda şey olağanüstü derecede önemli. Duygusal bağ kurmak konusunda. Amerika'da yetimhanelerde hocam bir ara çocuklara dokunmak yasaktı. Yani şeyler, yetimhanedeki yetkililer çocukları kucağına alıp beslemiyor. Uygun bir yatakları var. Orada.
Bebe sandalyesine oturuyor falan.
Gibi yani. Ona ölümler çok fazla artıyor. Sonra araştırma yapılıyor hocam. Bakıyorlar ki bebeğin hocam yalnızlık hissinden kurtulma yollarından birisi onu kucağa almak.
Kucağa almak,
senin
sevmek.
Senin kalp atışını hissedecek, sevgini gösterecekse. Fakat sürekli kucakta tutmak da yanlış.
Tatlı bir denge hocam. Her şey denge işte. Evet,
denge. Bir şeyin iyi olması onun sadece onun iyi olduğu ve sadece onun yapılacağı yani bal güzel bir şey yani.
Hocam şimdi de şu var. Maddi imkanlarımız çok arttı Allah'a şükür. Sabah çocuk anne baba kalkıyor. Oğlum al şu yüksek miktar meblağı, git kahvaltını okulda tost yersin. En güzel meşrubatı içersin. Ya he, hocam o sevgi değil ki. Ya nasıl kahvaltıyı hazırlayıp beraber kahvaltı yapmak varken al şu 50-100 lirayı deyip. Hocam geçen bir okulda müdür yardımcısı arkadaşla görüştüm. Çocukların okulunda. Hocam bugün sizin bizim dahi güç yetiremediğimiz cep telefonları orta iki çocukların elinde hocam. En pahalı cep telefon modelleri. Çünkü hocam babanın imkanı çok iyi ya şimdi. He. Çocuğu vakit vermiyor. Al sana telefon hediye ettim. Bunu da oyalan diyor. He. Al şu yüksek meblağdaki harçlığı, git okulda kahvaltını yap. Halbuki hocam evde yapılsa dediğiniz gibi çocuğa daha çok sevgi verilmiş olmaz mı? O kahvaltı için sevgi katılsa. Evet. Muhabbet katılsa hocam. Göz göze yapsak çocuğumuzla kahvaltımızı. Anneler, babalar. Sanki hocam burada biraz bugün maddi imkanları sevgi göstergesi gibi kullanıp çocuklarımızı hocam sevgisiz bırakıyoruz. İlgisiz, alakasız bırakıyoruz gibi geliyor bana.
Evet. Sonuçta olan hocam sadece çocuklara olmuyor. Yani çocuklar anne baba yoksunluğu yaşadığı gibi onların sevgilerinden, ilgilerinden yoksun kaldığı gibi sen de bu defa çocuklarından almak istediğin ilgiden ve sevgiden yoksun kalıyorsun.
Ama hocam ileri yaşta ortaya çıkıyor. Şimdi tabii siz genç çalışırken sıkıntı yok. Evet, ama yaşınız öyle. Emekli olmuşsunuz. Ya çocuk uğramadı bana. Uğramıyor diyorsun.
Evet.
Dediğiniz gibi sen ona uğramamışsın ki. O sana niye uğrasın şimdi? Evet.
Bir de şey, konuşacak mevzu az buluyorlar. Mesela benim çocuklarla hepsiyle bir araya gelmek zor tabii. 5 çocuk, hepsinin işi gücü var yani.
Farklı şey, yaş.
Ortak tatil yapmak vesaire. Mesela bir araya geldiğimizde standart etkinliklerimizden bir tanesi şu. Geçmişteki çocukluk dönemindeki en tatlı hatıralarını anlatmak.
Çok güzel.
Ya da işte ortak hatıralar. Bir kısmı da şu. Başına gelen en ilginç şeyler neler? Ya da hayaller. Neleri hayal ediyorsun ileriye dönük olarak?
Yani ortak paylaşabileceğiniz konular hocam bunlar.
Yani şey gerekiyor. Bu devirde artık insanlar hocam sohbet muhabbet konusu açmakta zorlanıyorlar. Geçen bir arkadaş bir kafede oturuyoruz, şeyi de getirmiş, torununu da getirmiş yani. Biz torunla muhabbete başladık yani. Çocuk da zeki, böyle ben böyle çok cins sorular söylüyorum. Mesela diyorum ki yıldız olsaydın hangi yıldız olmak isterdin gökyüzünde? Mesela sence diyorum mavinin tadı nasıldır? Kokusu nasıldır? Önce diyor ki mavinin kokusu ya da tadı olmaz ki. Sonra diyorum ki diyelim ki var. Hangi koku sence maviye yakışır? Falan. Böyle şey. Mesela bunu yetişkinlere sorsan çok absürt. Böyle salak sorum olur. Fakat çocuk hayal gücünü kullanıyor. Çok ilginç şeyler. Biz farkında değiliz, dalmışız. Etrafımızdaki insanların bir kısmı bize kulak kesilmiş. Tamam mı? Bunlar nece sohbet ediyor diye bize şey etmişler.
O zaman hocam inanın bunun da belki yani desteğini almak lazım artık hocam. Çünkü evvelden çok tabiydi.
Aynen öyle.
Nesiller arasındaki sohbet. Şimdi hocam nesiller çok çok farklılaştığı için. Bir de ya benim torunum neyi sever acaba? Ben torunum nasıl bir muhabbet hasıl edebilirim? Veya bir torun da hani 15-20 yaşında bir torun da mesela. Ya dedem çok yaşlı ama ben onun acaba dünyasına nasıl girebilirim?
Kesinlikle.
Onun zamanında neler vardı?
Ya mesela şeklinde... hocam bizim çocukluğumuzda şey vardı. Bilmece etkinliği vardı. Bizde bizim Karadeniz'de öyle dedeler, torunlar öyle çok şey etmez yani. İlişki daha sevgiden çok saygı esasına dayalıdır. Bir de çocuklarla konuşmak büyükler için biraz züldür. Ama mesela harmandan sonra hocam fındık var bizim orada. Harmandan sonra zulufundan çıkmayan fındık taneleri vardır. Onlar eve getirilir. Evde onlar elle çıkartılır. Ve o esnada şey başlar. Bilmece etkinliği başlar. Dede bir bilmece sorar. Çocuklar bilmeye çalışır. Büyüklerle küçükler birlikte bir oyun oynar yani. Şimdi mesela bilmece kültürü bize çok azaldı. Bilmece diyelim ki bir işte büyüklerle küçüklerin birlikte oynayabileceği oyunlardan bir tanesi. Eskiden diyelim ki büyükler hikaye ve masal anlatırdı. Ben hatırlıyorum. Amcamın kızı bir bizde kalıyordu. Elmas abla derim. Mesela Elmas abla hikaye anlatsa, masal anlatarak uyutmasından acayip keyif alırdım. Yani.
Hocam onlar bitti maalesef değil mi? Şimdi artık film
ama
seyrederek...
işte onun için başka şeyler anlatmak gerekiyor. Onların ilgi alanına girecek, merak alanına girecek. Ya onun dünyasına girmek gerekiyor. Yakınlık kurmak gerekiyor yani.
Hocam netice olarak şunu söyleyelim, programda bitmek üzere. İlişkilerimizi kalitelendirmek istiyorsak hocam biraz daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Önceden hocam çok tabiydi bunlar. Çünkü teknoloji değişmiyordu hocam. Zamandaki değişiklikler çok farklı olmadığı için. Ya hocam 100 sene değişmeyen şeyler şimdi hocam 10 günde değişmeye başladı.
Evet.
Eski nesiller hocam daha şanslıydı. Biz az daha şanslıyız bu konuda. Yani şansımız daha az ama tabii hocam biraz gayret edersek inşallah bunu da aşabiliriz herhalde değil mi? Çocuklarımızı nasıl şefkat gösterebiliriz?
Kesinlikle.
Onların ilgi alanları nelerdir? Nasıl keşfedebiliriz? Hocam biraz mesela gayret etsek bunu da rahat anlayabiliriz diye düşünüyorum.
Kesinlikle bu aynı zamanda bizi de geliştirir hocam.
Aynen.
Yani yeni gelişmelere karşı ne oluyor? Aa bu böyle bu böyle falan diye. Yani sen de uzak kalmıyorsun yani.
Doğru. Çok teşekkür. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir program oldu. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.